Kitabın adı Hain Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım, 7. bölüm. Nina'nın hafızası maalesef Letta'nınki kadar iyi değildi. Ama Eve ondan sonra diğer satış görevlileriyle de konuşunca en azından Yost'un Paradise'a yılda bir ya da iki kez uğramayı alışkanlık haline getirdiğinden emin oldu. Arabaya döndüklerinde Peabody'ye başka şehirlerde başka yerleri de olmalı dedi. Ama yine Paradise ayarında yerler. Daha azını istemez. Ödemeleri de hep nakit, içeri girdiğinde hep ne istediğini biliyor, reklamlara önem veriyor, kullanacağı ürünleri özenle araştırıyor. Çok televizyon seyrediyor olmalı. Muhtemelen ama eminim ürün konusunu bilgisayarından takip ediyordur. Ürünlerin içeriğini, üretici bilgilerini, tüketici yorumlarını takip ediyordur. Bakalım elektronik dedektiflik bölümü o üretici firmanın Yost'un alışveriş yaptığı geçen Kasım'dan önceki satışlarıyla ilgili neler yapabilecek? Tüm seriyi satın almış, yani reklamını görmüş, araştırma yapmış ve denemeye karar vermiş olabilir. Artistry firmasının bilgilendirme ve müşteri soruları için bir sitesi vardır mutlaka. Daha sonra valiz mağazasında şanslarını denediler ama satış temsilcilerinden hiçbiri, Yost'un tarifine uyan bir adamın o valizi aldığını hatırlayamadı. Oysa şehir merkezinde gümüş tel konusunda uğradıkları mağazada tabiri caizse altın madenine düştüler. Mağaza sahibinin harika bir görsel hafızası vardı. Eve bunu içi değerli taşlar, gümüş sikkeler ve ufacık cam teşhirlerle dolu mekana girer girmez anlamıştı. Adamın gözleri kocaman açılmış, dudakları titremeye başlamıştı. Soluk alışverişi öyle hızlanmıştı ki Eve bir an adamın kalp krizi geçireceğini sandı. ''Bayan Rourke! Bayan Rourke!'' Eve adamın yoğun bir Doğu Hindistan aksanına sahip olduğunu düşünse de dişlerini sıkmaya başladığından kökenini tayin etmeye odaklanamayacaktı. Rozetini tezgaha doğru uzatarak ''Dallas!'' dedi. ''Temen Dallas! Şeref duyduk! Naciz kullara şeref verdiniz!'' Arkasını dönerek iş arkadaşlarından birine bağırarak anlaşılmaz bir şeyler söyledi. ''Lütfen buyurun, lütfen, mütevazı mağazamızdan istediğiniz bir şey seçin, hediyemiz olacak. Kolye sever misiniz? Bilezik? Belki küpe istersiniz. Bilgi, sadece bilgi. Resim çekebilir miyiz? Olur mu? Sizi televizyonda birçok kez gördük ve değersiz dükkanımıza gelmenizi umduk.'' Elindeki küçük holo kamerayla paldır küldür yanlarına gelen genç adama bir şeyler daha söyledi. ''Bir dakika, bir dakika. Ünlü kocanız yanınızda değil bugün.'' ''Evet, arkadaşınızla alışveriştesiniz değil mi? Arkadaşınıza da bir hediye vermek isteriz.'' ''Gerçekten mi?'' Ağzı kulaklarında Peabody onlara biraz daha yaklaştı. ''Kes sesini Peabody. Hayır, alışveriş yapmıyoruz. Şu anda görev gereği buradayız. Polis olarak.'' ''Biz polis çağırmadık ki.'' Elindeki holo kamerayla arka arkaya resimler çeken genç adama dönerek yine anlaşılmaz bir şeyler sordu bağırarak. Genç adam yine bağırarak verdiği cevabın yanı sıra şiddetle başını sallamıştı. ''Hayır, kesinlikle polis çağırmadık. Pek sorun yaşamayız burada. Bu kolyeyi nasıl buldunuz?'' Tezgahın altındaki uzun çekmeceyi açarak içinden bir kolye çıkarmıştı. ''Size hediyemiz.'' ''Biz tasarlıyoruz, biz yapıyoruz. Takarsanız şeref duyarız.'' Başka şartlar altında Eve, adamın çenesini kapatmak için suratının ortasına bir yumruk savurmak isteyebilirdi. Ama koyu renk gözleri umutla parlıyordu ve gülüşü bir İspanyol çoban köpeği kadar şirindi. ''Çok naziksiniz ama böyle bir şeyi kabul etmem yasak. Şu anda görev başındayım. Eğer hediyenizi kabul edersem başım derde girer.''
''Derde mi? Hayır.'' ''Hayır, size vermek istemiyoruz. Sadece hediye.''
''Çok teşekkürler. Başka bir zaman olabilir ama şu resme bakarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bu adamı tanıyor musunuz?'' Dükkan sahibinin gözlerine hayal kırıklığı çökmüştü. Neler olduğunu anlayamıyor gibiydi. Elinde hala kolyeyi tutmaya devam ederken resme baktı. ''Evet, Bay John Smith bu.'' ''John Smith mi?'' ''Evet, Bay Smith'in bir lobisi var.'' Hobisi var diye hatasını düzeltti. Takı sanatıyla uğraşmak ama önerdiğimiz hiçbir taşı almıyor, sadece gümüş tel alıyor. Hep 60 santim, hep o kadar. Ne sıklıkla gelip tel alır? İki sefer geldi. İlk başta her yer soğuktu. Noel vaktinden hemen önce.
Bir de geçen hafta yine geldi ama başında bu resimdeki saç yok. Ona hoş geldin derim, taş ve camları görmek ister mi diye sorarım. Ama yine sadece gümüş teli alır. Peki nakit mi öder? Evet, ikisinde de nakit ödedi. Adını nereden biliyorsunuz? Adını sordum çünkü. Ona lütfen adınızı söyleyin efendim dedim. Bir de mütevazı dükkanımızı nereden duydunuz dedim. Ne cevap verdi? John Smith dedi. İlanımızı da internetteki şirket sayfamızda görmüş. Size yardımım olabildi mi Bayan Teğmen Dallas Rourke? Sadece Teğmen yeterli. Ve evet çok yardımcı oldunuz. Bana onun hakkında başka ne söyleyebilirsiniz? Hobisi hakkında bir şeyler anlattı mı? Konuşmaktan hoşlanmıyordu. Pek, gözlerini kapayarak doğru kelimeyi aradı. Pek cana yakın değildi, dedi gözleri parlayarak. Küçük kardeşime dedim ki, Bay Smith, hobisinde pek başarılı olacağa benzemiyor. Çünkü taşlarla, cam işleriyle, metallerle hiçbir ilgisi yok. Sergideki tasarımlarımıza bakmıyor bile. Hobisi hakkında konuşmak istemiyor. Onun yerine çok ciddi, iş yapar gibi, iş görüşmesi gibi desem doğru mu? Evet, kibar ama. Bir keresinde cebindeki telefon çaldı ama konuştuğumuz için telefonu açmadı. Kışın aldığı telden memnun kaldı mı diye sordum. Bana sadece işini gördüğünü söyledi, sonra güldü. Ve kendisi umarım arkadaşınız değildir çünkü o zaman gülüşünden hiç hoşlanmamıştım. Teli ona sattım ve gittiğinde sevindim. Sizi gücendirdim mi? Hayır, hayır. İlgimi çekti söyledikleriniz. Peabody, kartımız var mı? Evet efendim. Peabody elini cebine daldırarak evin kartlarından birini çıkardı. Eğer tekrar dükkanınıza gelirse beni aramanızı istiyorum. Sakın onu şüphelendirecek bir şekilde davranmayın. Polisin gelip onunla ilgili sorular sorduğundan bahsetmeyin. Eğer gelirse siz ya da kardeşiniz hemen arka tarafa geçip beni arayın. Adam başını salladı. Kötü bir adam mı? Çok kötü bir adam. Güldüğünde ben de öyle düşünmüştüm. Kuzenime de öyle söyledim ve o da bana katıldı. Eve hala kamerayla uğraşan genç adama baktı. Kardeşiniz olduğunu sanıyordum. Londra'daki kuzenim. Orada da mütevazı bir dükkanımız var. Bay John Smith'in oradan gümüş tel aldığını keşfettiğimizde öyle konuşmuştuk. Londra mı? Eve adamın bileğini yakalamıştı. Kuzenin aynı adam olduğunu nereden biliyor? Gümüş tel. 3 kez 60 santim. Bay Smith'in orada kum rengi saçları varmış. Bıyıkları da varmış ama aynı adam olduğunu düşünüyoruz. Eve not defterini çıkardı. Bana Londra'daki dükkanın adını ve adresini verin ve kuzeninizin adını da. Eve söylenenleri kaydetti. Başka mütevazı dükkanınız var mı? 10 tane mütevazı dükkanımız var. Senden benim için bir iyilik yapmanı isteyeceğim. Adamın gözleri mücevher gibi ışıldadı. Bana büyük şeref verirsiniz. Bu dükkanlarının yerlerini istiyorum. Akrabalarınla iletişime geçip onlardan da 60 santimlik gümüş tel alan kimse olup olmadığını öğren. Ben her dükkana bu adamın resmini göndereceğim. O dükkanlara giderse de hemen benimle iletişime geçilmesini istiyorum. Bunu sizin için yapabilirim Bayan Teğmen Dallas Rourke. Hemen kardeşine dönerek çabucak bir şeyler söyledi. Kardeşim size istediğiniz adresleri verecek. Bizzat kendim de kuzenlerimi arayacağım. Benim ya da yardımcımın da onları arayacağını söyle. Onlar da size yardımcı olmaktan şeref duyacaklar. Kardeşinin getirdiği diski bir seremoni havasıyla Eve takdim etti. Lütfen iş yeri kartımızı da ünlü kocanıza iletir misiniz? Belki o da mütevazı dükkanımızı ziyaret eder. Elbette, yardım için sağ ol. Dükkan sahibi Eve'i kapıya kadar götürdü, kapıyı açtı ve eğilerek selam verdi. Keyifle parlayan gözleriyle Eve'in kaldırımda arabasına doğru ilerleyişini izledi. Arabaya bindiklerinde, Finney'i ara, dedi Eve. Londra ve çevresinde benzer suçları araştırmaya başlasın. Şeref duyarım Bayan Teğmen Dallas Rourke. Peabody, Eve'in alev saçan bakışlarının karşısında sırıttı. Özür dilerim ama bir kere yapmak zorundaydım. Artık bitti. Evet, benim de çılgın kahkahalarım bitti. Finney'e kayıp kişi raporlarına iyice bakmasını söyle. Yost'un bütün kurbanlarının cesetlerine ulaşıldığını sanmıyorum. Peabody, elektronik dedektiflik bölümünü ararken kendi kendine Bu herif işinde çok iyi dedi. Eğer işvereni birinin kaybolmasını istiyorsa kalıcı olarak onları yok ediyor. Ama cinayetleri yine de benzer özellikler taşıyor olmalı. Adam alışkanlıklarına çok bağlı. Belli bir plan dahilinde hareket ediyor hep. Fini işe başlıyor, dedi Peabody. Şimdi ne yapıyoruz? Sen kuzenlerle konuşacaksın, ben Mira'nın yanına gidiyorum. Yost için bir de NYPGT'nin profil çalışmasını istiyorum. Evrak işleri federallerin tek elinde değil. Benim işimin çoğunu tamamlamışsın zaten. Doktor Mira bilgisayar ekranını indirerek Eve döndü. Genç kadın ellerini arka ceplerine sokmuş pencereden dışarı bakıyordu. Bu adamı çok kısa zamanda çok iyi tanıdığını söyleyebilirim. Üstelik FBI'ın profil uzmanları da çok detaylı çalışmış. Sen bana daha fazlasını verebilirsin. Böyle düşünmen gururumu okşadı. Mira ayağa kalkarak otoaşçıyı çay hazırlamaya programladı. Sonra makineden uzaklaştı. Bugün üzerinde uçuk mavi renkli sade bir takım elbise vardı. Kahverengi gür saçları sakin ve güzel yüzünü vurgulayacak şekilde hafif dalgalı şekillendirilmişti. Parmaklarını boynundaki uzun altın zincire dolamış, hafifçe kıvırıyordu. Adam bir sosyopat. Muhtemelen de bunu bilecek zeka ve öz farkındalığa sahip. Hatta bu bir gurur kaynağı bile olabilir. Gurur onu yöneten temel çarklardan biri. Kendini bir iş adamı olarak görüyor. Seçtiği alanda en tepede olarak. Bu seçimi de kendisi yapmış. Güzel şeylere karşı bir zaafı var. Tecavüzün aldığı tatmini artırdığının farkında olmayabilir. Ona göre kurbanını yok etmenin sadece başka bir basamağı. Kurbanın erkek ya da kadın olmasının bir önemi yok. Yaptığı seks değil elbette, aşağılama. Mira önce bilek ünitesine, sonra ofis linkine baktı. Sonra gözlerini odaya çevirdi. Kurbanlarını hemen boğması daha etkili olabilir ama daha çok dövüp tecavüz ediyor. Bunlar bütünün parçaları gibi onun için. Bir şarap uzmanının içmeden önce şarabın rengini ve kokusunu test etmesi gibi. İşinden keyif alıyor. Mira, ah evet diyerek onayladı. Hem de çok ama kendi zihninde sadece bir iş bu. Keyfi olarak ya da kişisel güdülerle öldürüyor olması ihtimali düşük. O bir profesyonel. Hizmeti karşılığında da ücret almayı, iyi ücret almayı seviyor. Tabiri caizse gümüş tel onun kart viziti. Potansiyel müşterilerine açık bir reklam. Hiçbir şey saklamıyor. Gümüş teli, yüzü ortada. DNA'sını saklamak için de gayreti yok. Ama hafif kılık değişiklikleri için çaba harcıyor. Bana öyle geliyor ki bu kılık değiştirme kendini eğlendirmeye yönelik. Macera duygusuna katkıda bulunuyor. Kısmen kibirden. Mira ofiste dolaşmaya başladı. Hareketleri hiç tarzı olmayan şekilde huzursuzdu. Kendi başına ince eleyip sık dokumaktan büyük keyif alıyor. İşe gitmeden önce sonuçları kafasında evirip çeviriyor. Başka birinin ofise giderken gömlek seçmesi gibi. Siz, kanun onu hiç endişelendirmiyor. Kanun sistemini yıllardır atlatıyor zaten. Onu en iyi ihtimalle eğlendirdiğinizi söyleyebilirim. Gülüşü uzun sürmeyecek. Eve başını çevirerek Mira'ya baktığında doktorun kaşlarını çatmış halde yine bilek ünitesine baktığını gördü. Her zamanki bitki çayını ikram etmeyi de unutmuştu ve bu bir ilkti. Her şey yolunda mı doktor? Ha? Ah, evet yolunda. Aklınız başka yerde gibi. Biraz öyle sanırım. Gelinim doğuma girdi. Haber gelmesini bekliyorum. Bizler endişe içinde kıvranırken bebekler kendi keyiflerine göre hareket ediyor, değil mi? Herhalde. Mira ofis linkine endişeli bir bakış daha atarken Eve otoaşçıya giderek çayları aldı. Teşekkürler Eve. Son bir saatte ikinci kez çay programlayıp almayı unutuyorum. Pekala, istediğin profili yazacağım. Kafamı da biraz dağıtmaya yardımcı olur. Gerçi bildiklerine çok fazla bir şey ekleyeceğimi sanmıyorum. Peki neden Rourke? O konuda bir şey söyleyebilir misin? Mira birden kendi endişesi yüzünden Eve'in kişisel açılardan da korktuğunu göremediğini fark etti. Dönerek masasına doğru ilerledi. Koltuğuna oturdu ve Eve de aynı şeyi yapana kadar bekledi. Şu noktada zaten senin tahmin edebileceğin şeylerin ötesinde söyleyebileceğim bir şey yok. Rourke çok zengin ve güçlü bir adam. Düşmanları var. Hem profesyonel hem de kişisel rakipleri. Resmi olarak ifade etmek gerekirse geçmişinde karanlıkta kalan noktalar var. Bu noktalar da ona zarar vermek için bekleyen insanlar olabilir.
Eminim bu konuyu onunla konuşmuşsundur.
Evet ama işe yarar bir şey geçmedi elime. Eğer birisi bir tuzak kurmaya çalışsaydı, Rourke şüpheli duruma düşsün ya da doğrudan işin içine çekilsin diye bir cinayet düzenleseydi bunu anlardım. Yani o zaman hedef işteki rakiplerinden ya da yüksek düzey başka biri olurdu. Rourke'a zarar ya da sıkıntı veren biri. Ama otellerinden birinde çalışan kat görevlisi. Bunun anlamı ne?
Mira elini uzatarak Eve'in elinin üzerine koydu.
İkinize de üzüntü ve rahatsızlık verdi. Belki amaç da buydu. Bunun için bir can almak. Konu Yost olsa tamam. Bu onun için bir iş. Ama onu kiralayan kişi için başka bir neden olmalı. Yost 4 TL almış. Darlene French için o kadara gerek yoktu Doktor Mira. İşi daha bitmedi. Ben verileri incelemeye devam edeceğim. Kapsamlı bir analiz yapacağım. Keşke elimden daha fazlası gelse. Ofis zinki çalınca Mira koltuğundan atıldı. Pardon Eve. Eve her zaman zarif hareketlerine alıştığı Mira'yı can hıraş halde telelinke ulaşmaya çalışırken hayretle izliyordu. Evet. Ah Anthony, haber. Erkek. 3 kilo 750 gram ve tam 53 santim.
Ah Anthony. Mira sandalyesine otururken gözleri dolmuştu.
Peki Deborah?
Deborah harika, her şey yolunda. İkisi de harika. Kendin baksana.
Eve hafifçe telelinke doğru uzandığında esmer güzel bir erkeğin tuttuğu, kıpkırmızı, kıpır kıpır ve avazı çıktığı kadar bağıran bebeği gördü.
Büyük anneye merhaba de, Matthew James Mira.
Merhaba Matthew. Canım benim. Burnu sana benziyor Anthony. Tanrım çok güzel. Mümkün olduğunca çabuk geleceğim. Onu kucağıma almak için sabırsızlanıyorum. Babanı aradın mı? Şimdi arayacağım. Akşama görüşürüz.
Mira bebeğin başını okşarmış gibi ekrana dokundu.
Deborah'a onu çok sevdiğimizi söyle. Onunla gurur duyuyoruz.
Hey, peki ya ben?
Seninle de gurur duyuyoruz canım.
Mira parmak uçlarını öperek ekrana dokundurdu.
Görüşürüz canım. Hadi ben babamı arıyorum. Sana iyi ağlamalar.
Tamam. Mira bağlantıyı keserken kendine bir mendil çıkardı ve gözlerini kuruladı.
Üzgünüm. Yeni bir torun daha. Tebrikler. Bebek gerçekten şey görünüyordu.
Kolları ve bacakları olan kırmızı buruşuk bir balık gibi diye düşündü Eve. Ama böyle anlarda insanların objektif görüşlere pek açık olmadığını hatırladı.
Sağlıklı görünüyordu.
Evet. Mira iç geçirerek gözlerini kuruladı. Dünyaya geliş sebebimizi, neden burada olduğumuzu hatırlamak için hayata gözlerini yeni açan bir bebeği görmek gibisi yok. Umut ve yeni başlangıçları hatırlıyoruz. Eve'in tek düşünebildiği 3 kilo 750 gramdı. İçinden kolları ve bacakları olan kocaman bir futbol topu çıkarmak. Ayağa kalktı.
Bir an evvel çıkmak istiyorsundur. Ben artık...
Eve'in iletişim cihazı sinyal vermeye başladı.
Dallas?
Efendim? Küçük ekranda Peabody'nin ciddi ve endişeli yüzü belirmişti.
Bir cinayet daha haber aldık. Bu kez özel mülk. Yukarı doğu yakasında. Aşağıda buluşalım, garajda çıkıyorum.
Peki efendim. Bildirilen adresi doğruladım. Mekan Rourke Şirketler Grubu'na bağlı bir yere ait.
14. ayrımın sonu. Sayfa 125. Devamı 15. ayrımda.